Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Vortex, Esther ve Jerry Hicks tarafından geliştirilen Abraham öğretileri çizgisinde yer alan kişisel gelişim ve yeni düşünce türünde bir ilişki kitabıdır. Kitabın odağı, çekim yasası fikrini romantik ilişkiyle sınırlamadan aile, arkadaşlık, iş, ebeveynlik, cinsellik ve toplumsal ilişkiler alanına uygulamaktır. Yazarlar, insanların yaşadığı sürtüşmelerin yalnızca karşı tarafın davranışlarından doğmadığını, kişinin dikkatinin nereye verdiği ve hangi duygusal durumda kaldığıyla da bağlantılı olduğunu savunur. Vortex adı, kişinin arzuladığı uyumlu deneyimlerin ve ilişkilerin düşünsel, duygusal bir düzeyde toplandığını anlatan ana metafordur. Amaç, başkalarını değiştirmeye çalışmak yerine kişinin kendi beklentilerini, odağını ve özdeğer duygusunu düzenlemesidir. Kitap, bilimsel bir ilişki araştırması değil, manevi varsayımlara dayalı bir öz yardım çalışması olarak okunmalıdır. Bu çerçevede okura çatışmaya verdiği tepkiyi incelemek ve daha olumlu ilişki alışkanlıkları kurmak için bir dil sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, vortex metaforu arzulanan ilişkiler için içsel bir yön duygusu kurar. Kitaptaki vortex kavramı, yazarların kişinin istediği deneyimlerin, niyetlerin ve uyumlu ilişkilerin zaten potansiyel olarak bir araya geldiğini anlatmak için kullandığı metafordur. Bu yaklaşımda asıl sorun istenen şeyin yokluğu değil, kişinin o isteğe aykırı düşüncelerle meşgul olmasıdır. Örneğin uyumlu bir eş isteyen ancak sürekli geçmiş hayal kırıklıklarına, güvenilmez insanlara ya da yalnız kalma korkusuna odaklanan birinin arzusuyla çelişen bir duygusal sinyal verdiği ileri sürülür. Kitap, bu çelişkiyi çözmek için dış koşulları zorlamaktan önce duygusal odağı değiştirmeyi önerir. Vortex, bu nedenle somut bir yer ya da garanti edilmiş bir sonuç değildir. Kişinin ne istediğini daha açık biçimde tanımladığı, olumlu ihtimallere dikkat verdiği ve kendisini arzusuyla daha tutarlı hissettiği bir iç konumu temsil eder. Bu metaforun ilişki kitapları içindeki ayırt edici yönü, iletişim tekniğinden önce duygusal uyumu merkeze almasıdır. Bununla birlikte kavramın doğruluğu ampirik olarak kanıtlanmış bir mekanizma şeklinde değil, kitabın manevi dünya görüşü içinde değerlendirilmelidir. Okur açısından yararlı tarafı, şikayet döngüsünü fark etmeye ve ilişki beklentilerini daha bilinçli ele almaya çağırmasıdır. İkinci olarak, dikkatin yönü. İlişkilerde şikayet döngüsünü besleyen temel etken olarak ele alınır, Hicks'lerin yaklaşımında dikkat, pasif bir zihinsel faaliyet değildir. Kişinin sık sık düşündüğü, anlattığı ve duygusal olarak yeniden canlandırdığı şeyin yaşam deneyiminde güç kazandığı varsayılır. Bu nedenle kitap, bir eşin, arkadaşın, iş arkadaşının ya da aile üyesinin rahatsız edici yanlarını tekrar tekrar konuşmanın, ilişkiyi düzeltmek yerine o yanlara verilen dikkati büyüttüğünü söyler. Önerilen alternatif, sorunu yok saymak değildir. Önce rahatsızlığın neyi arzuladığını göstermesine izin vermek, ardından dikkati istenen niteliğe çevirmektir. Saygısızlığa kızan biri için odak, saygısızlığın ayrıntılarından karşılıklı saygının nasıl bir ilişki deneyimi olduğuna kaydırılır. Bu mantık, kişinin yakınma dilini ve beklentilerini gözden geçirmesini sağlayabilir. Özellikle gündelik hayatta aile içi gerilimler veya iş yerindeki anlaşmazlıklar konuşulurken, aynı olumsuz hikayeyi sürekli tekrarlamanın ruh halini nasıl etkilediğini düşünmeye alan açar. Ancak bu çerçeve, istismar, ayrımcılık ya da ciddi güç eşitsizlikleri gibi durumlarda sorumluluğu sadece kişinin odağına yüklememelidir. Sağlıklı sınırlar, güvenlik arayışı ve gerektiğinde profesyonel destek, olumlu düşünme çağrısından ayrı tutulamayacak somut ihtiyaçlardır. Üçüncü olarak, duygular istek ile inanç arasındaki uyumu ölçen bir gösterge sayılır. Kitap, duyguları yalnızca kontrol edilmesi gereken tepkiler olarak değil, kişinin düşünceleriyle arzuları arasındaki uyumu haber veren işaretler olarak yorumlar. Yazarların mantığına göre iyi hissetmek, kişinin istediği yöne dönük düşünceler geliştirdiğini gösterir. Kötü hissetmek ise, istenenle çelişen inançların, korkuların ya da yargıların etkin olduğuna işaret eder. Bu görüş, özellikle ilişkilerdeki çaresizlik hissini yeniden değerlendirmeyi amaçlar. Bir insan karşısındakinin davranışını değiştiremese bile, o davranışa ilişkin iç konuşmasını, beklentisini ve vereceği yanıtı inceleyebilir. Kitabın önerdiği 30 dakikalık enerji hizalama çalışması da bu amaçla anılır. Uygulamanın temel fikri, kişi dışarıdan iyi bir olay bekleyerek ruh halini düzeltmeye çalışmak yerine önce bilinçli biçimde daha rahatlatıcı ve olumlu düşüncelere yönelmelidir. Bu yaklaşım, günlük tutma, olumlu yönleri sıralama veya kısa süreli dikkat çalışmaları gibi pratiklerle benzerlik taşır. Yine de olumsuz duyguları başarısızlık kanıtı saymak doğru olmaz. Yas, öfke ve kaygı bastırılacak kusurlar değil, bazen ihtiyaçları, sınır ihlallerini ve çözülmemiş sorunları bildiren duygulardır. Kitap en yapıcı biçimde duyguyu inkar etmeye değil, kişinin hangi düşünce kalıplarında sıkıştığını fark etmeye yarayan bir davet olarak okunabilir. Dördüncü olarak, romantik bağlardan ebeveynliğe uzanan geniş ilişki alanı tek bir çerçevede işlenir. The Vortex, ilişkiyi yalnızca partner seçimi veya evlilik uyumu meselesi olarak ele almaz. Kitapta arkadaşlar, iş arkadaşları, aile üyeleri, çocuklar, cinsellik, devlet ve daha geniş toplumsal çevreyle kurulan bağlar da aynı çekim yasası çerçevesine yerleştirilir. Bu genişlik, kitabın temel iddiasını görünür kılar. Yazarlara göre kişinin içsel odağı sadece en yakın ilişkisini değil, çevresindeki insanlarla kurduğu genel deneyimi etkiler. Ebeveynlik bölümünde bu bakış, çocuğu kontrol edilecek bir proje gibi görmemeye, onun gelişimine dair daha güven verici bir beklenti kurmaya yönelir. İş ilişkilerinde ise sürekli eleştiri ve rekabet yerine işbirliği ihtimaline dikkat vermek önerilir. Bu ortak çerçevenin avantajı, okurun farklı bağlardaki tekrar eden alışkanlıklarını görmesini kolaylaştırmasıdır. Bir kişi romantik ilişkide olduğu kadar aile içinde ya da iş yerinde de sürekli eksik, tehdit veya onay arıyorsa bu örüntüyü fark edebilir. Buna karşılık her ilişki türünün kendine özgü sorumlulukları vardır. Ebeveynlikte bakım ve güvenlik, iş yerinde kurumsal kurallar, kamusal hayatta ise haklar ve adalet önem taşır. Dolayısıyla kitapta sunulan duygusal odak ilkesi, bu somut bağlamların yerine geçen evrensel bir çözüm değil, kişinin yaklaşımını gözden geçirmesine yardımcı olan tamamlayıcı bir mercek olarak ele alınmalıdır. Son olarak, özdeğer ve içsel kaynakla ilişki, tüm dış bağların başlangıç noktası kabul edilir, kitabın son bölümlerinde öne çıkan özdeğer teması. Diğer ilişkileri iyileştirmenin, önce kişinin kendisiyle kurduğu bağdan geçtiği düşüncesine dayanır. Abraham öğretilerinde içsel kaynak ya da fiziksel olmayan kaynakla bağlantı kişinin daha geniş, olumlu ve değerli bir benlik anlayışına yeniden yaklaşması anlamına gelir. Bu dil manevidir fakat pratik düzeyde öz eleştirinin ilişkilere etkisini düşünmeye imkan verir. Kendini sürekli yetersiz gören biri, başkalarının ilgisini kolayca kuşkuyla karşılayabilir, eleştiriyi daha ağır algılayabilir veya onay almak için kendi sınırlarından vazgeçebilir. Kitap, kişinin olumlu niteliklerine dikkat vermesini ve kendi değerini dışarıdaki insanların tepkilerine bağımlı kılmamasını önerir. Bu yaklaşımın ilişkisel sonucu, karşı tarafı mutluluğun tek kaynağı sayma baskısının azalmasıdır. Böylece partner, arkadaş ya da aile üyesi kişinin eksikliğini kapatmakla görevli biri olmaktan çıkar. Kitabın burada sunduğu bakış, öz şefkat ve kişisel sorumluluk tartışmalarına yaklaşır ancak terapi yerine geçmez. Derin özgüven sorunları, travma, bağımlı ilişki örüntüleri veya şiddet deneyimleri yalnızca olumlu yönlere odaklanarak çözülemeyebilir. Buna rağmen, kişinin kendisi hakkında kullandığı dili fark etmesi ve değerini daha dengeli kurması, kitapta anlatılan uyumlu ilişki anlayışının en somut başlangıç noktalarından biridir. Sonuç olarak, The Vortex, çekim yasasına ve Abraham öğretilerinin manevi diline yakınlık duyan, ilişkilerindeki tekrar eden yakınma, korku ve beklenti kalıplarını incelemek isteyen okurlara hitap eder. Özellikle romantik ilişkileri tek başına ele almak yerine aile, arkadaşlık, iş yaşamı, ebeveynlik ve kişinin kendisiyle ilişkisi arasında bağ kurmak isteyenler için geniş bir çerçeve sağlar. Okurun kitaptan alabileceği pratik yarar, çatışma anında dikkatini sürekli soruna sabitlemek yerine ne istediğini daha net ifade etmeyi denemesidir. Olumlu özellikleri fark etme, yargılayıcı iç konuşmayı gözlemleme ve duygusal tepkiden önce kısa bir duraklama yaratma gibi öneriler. Manevi varsayımları paylaşmayan kişiler için bile düşünmeye değer olabilir. Kitabı benzer öz yardım eserlerinden ayıran yön, ilişki tavsiyelerini iletişim kuralları, kişilik tipleri ya da davranış listeleri etrafında kurmamasıdır. Bunun yerine kişinin duygusal frekansı olarak tanımlanan iç durumunu bütün ilişkisel deneyimin başlangıcı sayar. Bu özgünlük, kitaba tutarlı bir bütünlük kazandırırken önemli bir sınır da yaratır. Çekim yasası bilimsel olarak yerleşik bir açıklama değildir ve karmaşık ilişki sorunlarını tek başına açıklayamaz. Bu yüzden eser, somut sınırlar, karşılıklı iletişim, güvenlik ve gerektiğinde uzman desteğiyle birlikte okunmalıdır. Bu dengeli yaklaşımla, kitap kişisel sorumluluk ve dikkat yönetimi üzerine kendine özgü bir düşünme aracı sunar. Destek olmak isterseniz Esther Hicks, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.